Hanımefendiler, beyefendiler, sanatseverler, sanat sevmeye yeltenenler, sanat sevmeyip yalnızca bizi dinlemeyi sevenler, hepiniz Mağaradan Dadaya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz.
Merhaba, ben Serra.
Ve ben Uğur Baran. Yaklaşık önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle beraber sanat, kültür ve bilimum aktiviteden bahsedeceğiz. Onlar hakkında konuşacağız. Evet Serra, bu hafta... Neler oluyor bu hafta?
Ay çok sakin diyeceğim ama pek sakin değil de. Her yerde yeniden açılışlar devam ediyordu. Şeyde Neil Yarter'in sergisi vardı. Şeyde Arter'de. Biraz ona göz attım falan ama bir daha giderim diye düşünüyorum. Bu arada Beyoğlu'nda olduğu için tabii ki, yani Taksim'de olduğu için sergiye tabii ayaküstü uğrama şansım oluyor. Ama çok eskisi kadar güzel bir alan olmadığı için Taksim Beyoğlu kısmı. Hani insan yine de aklına da pek gelmiyor doğru söylemek gerekirse.
Ben hemen burada bir şey soracağım. Bu konuyla bağlantısız ama önemli bir konu olduğu için. Sen Galata'da çalışıyorsun ya. Beyoğlu'nun durumu ne? Ben gidemiyorum ne zamandır. Gitmiyorum yani aslında.
Ya evet, herkes bunu söylüyor. Yani şimdi ben yürüyüş yapmayı sevdiğim için genelde hani yani Nişantaşı'na gelebilmek için genelde Taksim'de yürüyorum ama bir yerlerde takılmıyorum. O yüzden genelde de dükkanlar kapatıyor, küçülüyor, bir değişik yani. Hani mesela alışveriş yapacağım bir yer yok en basiti. Evet. Çok fazla mesela Akbank Sanat'ın genelde zaten kapıları kapalı oluyor. O yüzden orayı gezip göremiyorsun pek bir şey. Ondan sonra yani pek gezip görebileceğim bir yer kalmadı yani. Bir şey kaldı işte, Arter'e şöyle bir göz atabiliyorum.
Onlar dayanıyor herhalde orada, biraz dişlerini sıktılar.
Aynen, bir de tabii Arter'in devamında şey var. Anamed'in kütüphanesi aynı, Koçlara ait hani. Belki birbirleriyle bağlantılıdır yani onlar şey olarak, sistem olarak. Bilemem de. Ondan sonra pek bir şey kalmadı yani. O eski tadı da yok. Çünkü çok fazla şey var yani, hani kalabalık. Böyle 5-6 kişi grup halinde takılan insanlar var sürekli olarak. Yani turist kafilesi olduğu için hepsi. Zor oluyor yani aralarından girip çıkmak.
5-6'dan fazladır o zaman turist kafilesi.
Kafile demeyeyim de yani. Grup grup geziyorlar sonuçta. Dondurma yiyorlar falan. Çarpıyorlar o sırada sana.
Peki bu küçük Beyoğlu incelemesinden sonra.
Ama bugün mesela problemi. Yani ben bugün bir yerde okudum, şey diyordu. Yani esnaf artık kapatıyor. Satış olmuyormuş yeterince falan filan diye. Yani muhtemelen o hastanın hepsini herkese yansıyor. Bana da yani, dediğim gibi ben genelde yürüyüş yaptığım için aradan geçiyorum ama çok da keyifli olduğunu düşünmüyorum eskisi gibi. Ben üniversitedeki gibi değil yani. Üniversitede yaşadığım o ergenliklerin hiçbirisini yaşayamıyorum.
O zaman Asmalı'ya gidelim, kafası kalmadı.
Ay evet ya. Geçenlerde gittik o tarafa aslında biz arkadaşlar ama kötüydü baya. Yani mekanlar kapatılmış. Orada House Cafe vardı.
Evet.
O kapanmış. Evet, çok sevimli bir yerde orası. Kafe pi desen eski havası yok zaten. Öyle kötü. Nelerde takılacağız? Hep kahve mi içeceğiz biz? Hep üçüncü nesil kahve içmek zorunda mıyız yani artık mutlu olmak için?
Buradan 80 milyona gene seslenelim.
Sesleniyoruz. Üçüncü nesil kahve içmek istemiyorum artık daha fazla.
Evet, Türk kahvesi
yerde
için.
Otur kalk filtre kahve yok. Cold brew falan filan içiyorum yani. Zor geliyor arkadaşlar. Başım ağrıyor artık.
Çay için ya.
Ay çay da güzel yapmıyorlar ki. Gittiğim her yerde kahve içiyorum. Daha entel olsun diye daha da çok takılıyorum falan. Bugün yine kahve içmek zorunda kaldım bir yerlere gidip de. Böyle şu anda galiba üçüncü kahvemi içiyorum sizinle beraber. Saat kaç? Saat daha üç
evet. Saat başı kahvesi.
Evet.
Evet.
Coffee Fest vardı geçen hafta sonu.
Küçük Çiftlik'te.
Evet.
Evet. Girişi 35 kağıtmış.
Evet. Galiba kombine olunca 50 liraydı.
Girdin mi sen?
Hayır.
Ben baktım çok kalabalıktı.
Yani ben de bugün işte gittiğim yerlerden bir tane.
Ben de bu arada gittim. Nereden gördüğümü söyleyeyim. Arkadaşım evlendi. Pazar günü şişli evlendirme böyle tepede kılıyor.
Tatlı. Böyle... Hep böyle domestik işler yüzünden görüyor zaten.
oradan bakınca gördüm. Bayağı kalabalıktı. Telekom müzik falan vardı. Şey vardı. Yani hemen gördüklerimi söylüyorum. Paşa Bahçe kahveciler haricinde dikkatimi çeken şeyler. Onlar vardı. Böyle yukarıdan kuş bakışı bakınca. Ondan sonra onları gördüm. Ama bence yani 35 lira biraz çok değil mi?
Ya ben sanırsam tadımlar ücretsizdi orada. Ya da bana mı öyle geldi? Herhalde öyledir.
Herhalde öyledir ya. 35 lira verip bir de içeride kahve.
Çünkü ben bugün işte Balat tarafına gittim sabah. Balat tarafında kahvecilerin hepsi yeni yeni açılıyordu ve hepsi şey dediler. Biz işte festivale katıldık. O yüzden bugün aslında kapalıyız falan filan deyip böyle arkadaş hatrına hani oturmama izin verdiler.
Ama bir şey söyleyeceğim şu festivallerle ilgili. Mesela geçen benim diyetisyenle konuştuk Seren Aksüs'le. Ondan sonra şeye gitmişler onlar.
Diyetisyenin para almıyor da reklam yapmak istedik o yüzden.
Hiç öyle bir durum yok.
Bir daha yani arkadaşlar diyetisyen çok iyi Uğur Baran'ın.
Hayır ondan.
Çok etkili bir gezi. Dur. Siz de aynı.
Şey hamburger festivaline gitmişler Zorlu'ya.
Ondan ne güzel.
Sonra karı koca bir de çocukları. Ondan sonra diyor ki mahşer yeri gibiydi. Ben diyor zar zor hanımla çocuğu oturttum dedi. Sonra hamburger sırasına girdim dedi. Sıra bana geldi zaten bekliyorsun bayağı da. Sıra ona gelmiş. Böyle affedersiniz kıç kadar bir hamburger verip ama benim hanımla çocuk da var. Ya herkese bir tane verebiliyoruz ama falan değil mi? Yani bölsen ikiye bölünmez falan.
Yani bunlar hep neden oluyor biliyor musun? İnsanlar sosyalleşmek için
festival
yaratıyor. Evet yani anlamsız dışarı çıkmak yani tüketim sadece olsun diye.
Aynen.
Çık dışarıya. Pikniğini yap. Ne bileyim piknik yapmasan bile adam akıllı bir kafede otur ama artık şey yok yani. İnsanların zamanı yok. Zaman yoksa diye hepsini aynı anda gitmek istiyorlar muhtemelen.
Bağdat Caddesi'ni seninle konuştuk değil mi? Şeyi kapamış diye. Kitchenet. Mimit Boyd'inle.
Ay ben de konuşmadım.
Kimle konuştum? Biriyle konuştum. Kitchenet galiba kapatmış.
Onlar da çirkin.
Hayır iyi de bunlar.
Mimit Boyd'in çayları çok çirkin.
Hayır tamam da bunlar yani müşterisi olan falan yerlerdi.
Aynen doğru. Şimdi neyse bugün işte gittiğim yerde şey dedi işte biz normalde bugün hani açmayacağız falan filan dediler. Ondan sonra kahve festivalinde de genel çekirdek kahve satmışlar. Öyle yorulmuşlar etmişler. Öyle festivaller ama yine de bir sosyalleşme alanı tabii.
Evet geçen dediğim 2-3 hafta önce falan şeydi. Ha uçakta tabii. Uçakta dergim elimde. Business'ta uçuyorum.
Tatlı.
Yok. Şey uçakta gelirken dergide gördüm de bir sürü böyle festival var ama şey yani abuk subuk işte atıyorum. Kahve festivali, hamburger festivali, pizza festivali, pantolon festivali, zırt festivali.
Alışveriş festivali vardı bana, bir yerde hatırlıyor musun?
Evet ama bana daha çok şeyi çağrıştırdı bir anda yani. O kadar okuyunca böyle her şeyi o kadar ufak ufak parçalara bölmüşler ki. Mesela yiyecek içecek festivali diyor. Spesifik kahve bilmem ne. Şey gibi geldi bana hani artık satış olmuyor.
Evet biraz
para
gaza
getirmiyor. Evet. Hani gidip bari biletin parasını ödeyin.
Mesela Seferihisar'da şeyler var ya böyle o evlerin arasında pazar kuruluyor.
Evet.
Aslında pazar günü zaten. Evet pazar günü iyi bir atraksiyon oluyor senin için. Gidiyorsun, bir şeyler alıyorsun. Hani o festivalde sen festivalde ne fark eder? Ot festivali olmuş, pazar festivali de
istiyorsan. Ama Seferihisar yani. Bu şeyde farklı. Şuradan farklı. Sadece yavaş yaşam. Evet. Ha yavaş yer, çıta slow falan hikayesi var. Hani daha önce de bahsettik.
Biz her pazar normalde ben İzmir'de kalırken gidiyorduk.
Gerçekten mi?
Evet çok keyifli. Yani bayağı annem babam ben ya da annem babam ben kardeşim şeklinde gidiyorduk. Yani gidiyorsun orada börek alıyorum ne bileyim 3-5 işte kendi ev yapımı reçel meşer falan alıp ondan sonra deniz kıyısına gidip hani ama, çay içip şey yapıp takılıyorduk ama orada gayet keyifli. Festival olmasa gerek yok bir şeyin adının yani hızlı tüketmek için.
Yani çıta slow'u böyle bir festival pazarlaması gibi yaptıkları için bu başarı yani kötü bir şey olarak söylemiyorum iyi bir şey olarak
söylüyorum. Tabii orada bir gelişim sağladılar köy gibi bir
yerde. Yani hani o Seferihisar'ın ekonomisi bilmem ki Tunç Soyer muhtemelen bir sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacaktır. Yani bu seçimde yapmadılar ama bir sonrakinde yapacaklar. Çok başarılı bir belediyecilik yapıyor. Ve mesela hani
ben o açıdan tabii hiç bakmadım.
Hayır apolitik meselesinden değil şeyden söylüyorum bunu. Bir belediye başkanının şehri nasıl dönüştürdüğüne
tabii Eskişehir'de olduğu olarak, gibi.
Evet. Aynen yani Seferihisar'dı yani. Ama şu anda insanların gidip görmek istediği gidelim bilmem ne yapalım
falan. Tabii canım kavak yerleri şeyi çekilirken Seferihisar olduğunu kimse bilmiyordu. Herkes uğurla oraları deyip durdu.
Evet.
Tek uğurlu olan yer.
Hatta Güzelbahçe'de bizim okulun ilerisinde çekiyorlarmış falan diyenler vardı yani.
Ya adamlar zaten Seferihisar'dan 5 dakika farkla Güzelbahçe'ye gidip varıyorlardı. Ben o kadar hızlı Urla'dan gidemedim Seferihisar'a. Ama Seferihisar'a diyorum Güzelbahçe'ye. Yürüyorlardı falan işte ya.
Ki o yolda çok radar var.
Ayrıca. Hayır bir de onlar liseye yürüyorlardı. Yazık yavrularıma nasıl yürüyorlarsa 3 gün sürmesi gereken yol var.
Neyse.
Bundan 5 dakika ışınlanarak.
Konuyu dağıtmayalım. Sen şeyden bahsediyordun.
Festivali falan. Evet Arter'den bahsediyordum. Ya aslında festival demişken burada geçen hafta sonu dijital sanat festivali vardı İzmir'de.
Haftaya Göte konuşur muyuz artık dijital sanatı?
Konuşuruz evet. Bu hafta biraz konuşmak istemedim ben bu konuyu. Saklamak istedim kendime.
Çünkü daha derin bir
program. Dijital sanat evet biraz fazla yüzeysel kalacak eğer biz şu anda konuşursak diye. Daha detaylı.
Bir de dijital sanat yani şey gibi sanatın bir dijital olmayan analog diye tabir edelim bunu. Analog sanat var. Dijital sanat da bir o kadar daha. Çünkü her şey dijitali.
Evet.
Yani öyle bir anda
aslında
yaptık
evet, oldu. Aslında evet, mecranın kaydığını görüyoruz dijital Hı-hı. sanatta. Yani mecranın bozulmuş olduğunu, mesela hani o tablonun bozulmuş olduğunu, hazır nesne kullanılmış olduğunu değil. Aslında Hı-hı. iki boyutun ya da üç boyutun aslında ötesine geçmiş olduğumuzu görüyoruz. Ve bir noktada arttırılmış gerçeklikle karşılaşıyoruz. Bir noktada sahte olan bir görüntüyle karşılaşıyoruz. O yüzden çok fazla tartışma var üstünde. Yani bunu bence bir saate de yaymak çok zor.
Zor.
Ama bir şekilde biz bunu tabii ki de halledeceğiz.
Tabii ki halledeceğiz de şey, yani üstüne en azından bakıp hani daha neleri önemli
evet.
sayıp uzun konuşuruz, onlara bakmak lazım.
Aynen. Ya, Türkiye'deki gelişimlerini, ben her şeyin Türkiye'deki gelişimini seviyorum. Daha bize yakın olduğu için. Onlardan şey yaparız. Ah, bu arada Hüseyin Bahri Alptekin şeyde İstanbul Modern'e hemen girse Rumor, Humor, Tremor diye bir tane çalışma var.
Ama sanatçı Türk.
Evet. Onun hani onu üreten sanatçı. Aslında Rumor, Humor, Tremor şey şu anda da söylediğim gibi tekerleme gibi sözcüklerle oynuyor. Yani o yüzden Türkçe, İngilizce karışık bir sistemle geliştirmiş o çalışmayı.
Peki.
Normalde sanat tarihçi kendisi. Ve teori okuyor sadece. Yani hiç sanat eğitimi yok. Neyse. Tate Modern 5 tane eserini satın alıyor sanatçının.
Bunu geçen hafta şey yaptım.
Geçen hafta söylemedim. Geçen hafta başka bir tane Tate Modern evet, sanatçısından evet, bahsettim ama evet. Şu anda 3. sanatçı olarak 3. sanatçıyı görüyoruz Tate Modern'deki koleksiyonda ve sergilenecek olan koleksiyonda. O yüzden ben, bu da böyle bir gururlu şeyimiz olsun dedim. Ben gururlu aslında olsun. Evet, Hüseyin Bahri Alptekin 52. Venedik Bienali'ne katılıyor. Ve aslında Türkiye'yi önemli yerlerde her zaman temsil etmiş. Ama 2007 yılında vefat ettikten sonra işte daha çok böyle retrospektif sergileri falan yapılıyor. Rampa Galeri'den bu arada alınmış eserde. Rampa'da bayağı yani neredeyse yani Türkiye'deki önemli kavramsal sanatçılarla çalışan bir galeri. Yani o yüzden hatta biraz önce arkadaşımla onu konuşuyorduk. Hani bir yani birisinin kavramsal eser alabilme, yani kavramsal demeyeyim de yerleştirme, enstalasyonu satın alması büyük bir cesaret yani. Çünkü çok fazla satılabilecek bir malzeme değil şey olarak. Ama müzeler altında tabii korunmuş oluyorlar. Neyse ben de heyecanlı aslında. Onu Tate Modern'de sergilenince göreceğiz neler olup nasıl sergileneceğini.
Liberian girl.
Bu arada ben bir şey soracağım. Bu Tate Modern hikayesi açınca. Bu Google'ın bir tane projesi vardı. Sanat eserlerinin internete aktarımı. Hmm. Resimlerin. Hmm. Hatırlar mısın? Onun gibi mesela hiç aklına gelen şey var. Bunu dijital sanatta ayrıca konuşuruz da. Şimdi şey olsun diye söylüyorum. Hiç aklına gelen var mı mesela eserleri görebileceğimiz? Çünkü mesela kütüphaneler yaptı.
Hı
hı. Kitapları dijital ortama aktardı. O yüzden mesela işte atıyorum Oxford'un, Cambridge'in kütüphanesine girip bakabiliyorsun.
Bunun ama gibi. Her kütüphanenin yok. Her kitap içinde geçerli değil. Değil. O.
Ama en azından ama bir başka
şey de,
kaynak.
Şey de aynı şekilde. Mesela gidiyorsun ya birebir eseri görmüyorsun. Mesela MoMA'nın, Guggenheim'in falan da web siteleri var. Bakabiliyorsun. Ha, işte ondan sonra, ama birebir göremiyorsun. Oradaki sergiyi de birebir gezme. Bazısında ama şey yapabiliyorsun. Google Maps değil. 360.
Galiba.
Onunla mesela Google, mekan Google, için Google, gezebiliyorsun.
Google bir şey project bir ara, değil miydi ya o?
Evet, art project olarak art project geçiyordu. Ama bir ara mesela şey Louvre'un falan içini gezebiliyordun. Sağ sol falan evet, gezip evet, de evet, şey yapabiliyordun. Evet. Ama hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ben
bahçeye bile çıktım.
Yani ben birebir gördüğüm için Louvre'u bir daha görmeye ihtiyacı var. Neyse yani ben ne denir hani şey olarak baktım. İnternetten bakmıştım ama dediğim gibi aslında orada birebir aksiyonlu halini görmediğin için yine
ya ama şey vardı geçen gün internette çok bilinen 15 fotoğrafın sizin gördüğünüz ve gerçek haldeki görüntüleri evet. Diye mesela ha görmeyen varsa baksın çok komik şey mesela işte Mona Lisa sen böyle gidiyorsun ondan sonra neredeyse 50 metreden daha yakına sokmuyor seni.
Ya Mona Lisa bak geçenlerde bir yerde daha konuşuyordum. Mona Lisa her zaman bahsedeceğim yani benim için büyük bir hem travma hem çok komik. Bir karışık bir şey neredeyse Mona Lisa.
Evet ufacık bir şey.
Şu, Van Moor'un şeyi de öyle.
Şunun kadar olsun, ya, şurada bir kare var.
Aynen o çok çok şey yani böyle çok tuhaf simsiyah bir odası şey. Ama onun tamamen Mona Lisa yapan şey arkasında yatan miti ve onun pazarlamasıdır. Şey değildir.
Hı hı.
Ne denir? Kendi ha yani sadece biçimi değil.
Değil
tabii. Aynı zamanda taşıdığı marka değeridir.
Bir promosyon yani şimdi bu promosyon kaba bir tabir de şey. Popülerite hikayesi. Çalındıktan Çin'de, sonra meşhur olmuş zaten aslında.
Hem öyle hem de şöyle. Şimdi artık Çin'de bir ikizinin olması bile onun yani bu
Çin'de onlar, ikizi ne demek? Onu bir açıkla.
Çin'de Mona Lisa var. İşte Mona Lisa'nın bir üretimi de Çin'de yapılmış. Farklı bir arka plan görüntüsüyle aynı Mona Lisa'yı yapmış şey Leonardo da Vinci ve Çin'deki bir koleksiyonere satılmış zamanında. Şimdi onun ortaya çıkmasıyla aslında Mona Lisa'nın hem değeri düştü hem de birçok onun üstüne kurulmuş olan teoriyi mahvetmiş oldu.
Ama gene de popülaritesini
evet yaradı. Çünkü bir miktar yaradı da normalde günümüzde değil birkaç on, yani birkaç 10 yıl önce olsaydı.
Birkaç yüzyıl önce.
Birkaç 10 yıl yüzyıl. Yani mesela 50, 60 ya da 100 sene önce olsaydı bu şey olabilirdi.
Hı. Ne olabilirdi?
ne denir? Değeri nasıl anlatayım? Değeri biraz daha düşüğe geçmiş olabilirdi.
Hı hı.
Çünkü o zamanlar bu yazılar oluşturulmayacaktı. O zamanlar bu kadar çok Mona Lisa'ya referans verilmeyecekti. Ve her çok üretime geçmiş eser gibi olacaktı. Hı. Ama Andy Warhol falan çok fazla oynadığı için eserle sağ olsun. Ve Duchamp.
Evet.
Tabii biçim.
Ama
Mona Lisa kafamızda büyüyen bir Mona Lisa oluştu. Kim bu ya falan diye. Şimdi, viral reklamını yaptılar.
Şimdi şey var Mona Lisa ile ilgili. Mona Lisa mesela... Genel geçer bilgiler vardı işte. Bir tarafı ağlıyormuş, bir tarafı gülüyormuş
falan. Ya o işte kadının bedenselleştirilmesi. Kesinlikle yok, öyle bir durum yok yani. Yok kızdım.
Kızdım. Sakin ol. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Şimdi o kadar hakkında mit var ki. Mona Lisa olması durumunu kaybetmeyecek zaten aslında.
Zaten onu demek istiyorum. Arkasında yatan hikaye çok fazla. Çünkü çok
yani
fazla
sanat tarihi için belki durumu değişebilir, şeyi değişebilir bilmem ne ama dediğin gibi. Duchamp'ın işte Andy Warhol'un ki sadece onları bırak bir sürü böyle hani şey gibi Hamlet'in Shakespeare'i gibi 500 bin tane varyasyonu
evet.
Onun gibi Mona Lisa'da popüler kültürün bir malzemesi haline geldi. Aynı şey mesela İsa'nın son yemeği için daha böyle şey ne diyeyim karanlık bir yerde duruyor ya işte aslında orada başka bir şey anlatıyormuş kaçışı işte İsa'nın yerine.
Şimdi İsa'nın olayında şöyle bir şey var. İsa o ikonografik bir anlatım olduğu için
hı-hı.
Değişmeyen bir hikayeyi hı-hı. Değişmeyen biçimde anlatıyor Leonardo da Vinci. Hı-hı. Ve o yüzden sadece perspektif algısında bir olay var orada.
Hı-hı.
Yani o yüzden aslında o resimde Leonardo da Vinci'yi tıpkı Giotto'yu elimize hani göz önüne aldığımız gibi almaya başlıyor. Giotto ilk perspektif denemesi yapan İtalyan ressam, Rönesans döneminde yaşamış olan. Hani onların şeyi, ustası gibi.
Bakın bir bilgi daha.
Evet. Ve
böyle de faydalı bir program.
hep böyleyiz. Vitamin gibi. Ama Leonardo da Vinci tabii en iyi perspektif kullanan ve neredeyse realizm demeyeceğim ama realizme yakın bir sanatçı. Yani mesela Michelangelo çok abartılı figürler kullanıyor. Kaslılar, evet, abartılılar falan. Hani Leonardo tam tersi ve çok yönlü. Bu hani bunu bir köşede tutmak gerekiyor aklımızın.
Bir kere mucit herif.
İşte o yüzden kafası diyorum. Ya hani Rönesans adamı dedikleri şey bu. Michelangelo o kadar Rönesans adamı değil. Ben de böyle kıyaslaya anlatıyorum. Birbirleriyle yaşasalar bugün kavga edecekler demek ki. Kıskanç olacaktı. Yani şimdi Michelangelo hep onu kıskanacaktı.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Leonardo da Vinci çok özel bir insan. Çok özel bir abimiz.
Hı hı.
Şöyle ki Leonardo da Vinci icatlarıyla işte resmiyle vesaire şu hani bir bütün olarak Leonardo da Vinci bir gerçek olarak bir olay olarak duruyor. Ama Michelangelo için bu tamamen sanatıyla alakalı. Yani Michelangelo dediğinde aklına işte Davut heykeli geliyor, işte Sistine Şapel geliyor falan filan. Hı hı. Her neyse. Oradaki şey durumu farklı. Yakıştırdığın durum farklı. Rönesans adamı dediğin şey çok doğru.
Evet. Çok elbette, yönlü, çok fazla şey keşfediyor. Tek bir yerde kalamıyor yani.
Aynen öyle. Michelangelo için belki bu Rönesans adamı kavramı sanat dolayısıyla söylenebilir. Sanat yönü için söylenebilir. Ama Leonardo bütünüyle bir...
Michelangelo Rönesans sanatçısı. Leonardo da Vinci Rönesans adamı.
Bravo. Aynen.
Ve o yüzden aslında hani Mona Lisa üstünden yürümemiz bu yüzden aslında. O bir portre... Ve herhangi bir kişinin portresi kutsal değil, özel değil.
İsa'nın son yemeğiyle farkı bu.
Mesela. Evet. İsa, yani o yüzden Mona Lisa'nın üzerinden çok fazla konuşma yapılabilir.
Her çünkü şey ona küfredebilirsin, öbürü sıkar.
Evet.
Öttürürler adamı.
Ötekini ama zaten Leonardo da Vinci gayet o dönemdeki trendlerden dolayı yapıyor. Yani para alacak, bir tane kilise veriliyor ona, buraya bunu yap deniyor, o da onu yapıyor. Yani sipariş üzerine yaptığı
ama
şey.
Ama Michelangelo'nun da yaptığı şeyler.
Mona Lisa'da bir siparişte bir ürünü. Yani, o başka bir şey.
Baktığınız zaman.
Ama Mona Lisa farklı
bütün,
bir
bütün sen yani bunu işte vakadır. İlk programda, ikinci programda ne konuşmuştuk? Zaten sanatçılar sipariş üstünde vesaire çok fazla iş yapıyorlar.
Hı hı.
Çünkü onların geçimlerini sağlamak için böyle bir dertleri var. Yani Medici'ler
mesela. Ama o zaman şöyle bir şey var. Ben şuna inanıyorum. Sanat diye bir kavram o zaman daha oluşmuyor. Zanaat diyerek biçiminde oluştuğu için. Evet. Tabii ki de sipariş üzerine yapılması çok olağan bir şey. Şimdi mesela günümüzde birisi bana dediğinde böyle bir eser istediler. O yüzden yaptım dediğinde sanki böyle bütün o sanat ruhunu kaybetmişti eser. Sanatçı tamamen para için çalışıyormuş gibi geliyor ve o zaman üzülüyorum.
Şimdi tabii öyle bakarsan Andy Warhol'a da söylediği herkes bir gün 15 dakikalığında meşhur olacaktır sözünü aslında kendi ben her eserimde 15'er dakika olursam bütün ömrüm boyunca olurum
evet.
gibi oluyor.
Evet. Andy Warhol ama reklamcı ve reklamcı karakterini kullanan birisi evet, aslında. Evet. Yani Andy Warhol şey değil. Düşününce ona eğer sanatçı denilmeseydi sanatçı olmamış olurdu. O grafikerdi belki de yani.
Tam bunu söyleyeceğim. Andy Warhol'un durumu şu. Sanatın bir popüler kültür mecrası haline gelebileceğini
evet,
kanıtlamış.
Evet, icat etmiş şey. Çünkü evet. orada yani. Bir şey icat
yani,
etmiş.
Bu ondan önceki bütün sanatçılar Picasso, özellikle Dali bunun rockstarları olarak düşünürsek. Hı hı. Hani öyledir ya işte şey. Yani hayatlarına da baktığın zaman hı hı. işte giren kadınlar, işte travmaları, yaşamları, sözleri, şunları bunlar.
Aa, hep o bohem hayatlarından
olmuş. Bohem hayatları. İşte bir rockstar gibi olmuşlar. Ama Andy Warhol bunu net olarak... O günün şartları içerisinde evet sanatçı rockstar olur. Aha da böyle olur. Demiş. Yani bu bilerek bir proje halinde bir
ya,
yol çizerek stratejik olarak olabilecek
bir şey. Ve Andy Warhol bence bir açık yakalamışlar.
Çok net.
O açığı bir güzel tutmuşlar onlar.
Ama işte şöyle bir şey var. O açığı bulduklarında kendileri boş değil. Yani bu bizim şey...
Evet bunu ben de yaparım değil işte.
Esnaf Türk mantığıyla böyle burada açık var kahveci açalım buraya falan gibi bir...
Bu arada geçen hafta da Boğaziçi'nde bir konuşma oldu. Bunu sen de yapabilir misin? Başlığı altında.
Çok sanatçılar, enteresan.
Evet. Boğaziçi mezunu olan sanatçılar
ya da... Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir enteresanlık var. Dot'un bir oyunu var bu sezonda devam eden. Bunu ben de yaparım.
Aa ne güzel. Ne zaman oyun? Belli mi tarihleri yani?
Tarihleri belli. Ben ona bakar söylerim ama şey zaten hafta içi oynuyor.
Paylaş. Instagram'da falan paylaş. Benim de haberim olsun şeyde.
Var benim şeyimde var zaten.
Dot'u birebir çünkü takip edemeyebilirim.
Ondan sonra mesela o Nick Hornby'nin bir hikayesi aslında o. Bu Pitch Fever'ın yazarı. Ondan sonra zaten Oscar adayıydı en son.
Hı hı.
Ki şeyde oyun çalışılmaya başlanacakken bu telif aşamasında Nick Hornby Oscar adayı olduğu için uzun süre erişilemedi adama falan. Ondan sonra işte şey yapıldı. Erişildi, telif alındı bilmem ne.
Orada da mesela oyunları nerede oluyor onu bir belirtirsen eğer.
Kanyon'da mesela. Kanyon'da sinemanın üst katında Hı-hı. oluyor. Dot Kanyon'da diye geçiyor artık. O oyunda da şey, oyunun hikayesi şu. Bir bodyguard'ın bir sanat galerisinde çalışmaya başlamış
hikayesi. Aa çok güzel. Ay ben gideceğim bu oyuna. Reklam yapmış bu arada, gibi hissettim
mi? Reklam, ya bu işlerin reklamının yapılmasının iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada İbrahim Selim bununla Affejale en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Tek kişilik bir oyun. Evet yani çok çok başarılı bir oyun. Hani yani. Ben içinde bulunduğum için söylemiyorum ama gerçekten çok başarılı bir oyun oldu.
Sen de geçen sene Dot'ta yani birebir oynadığın performans gösterdiğin evet, bir şey, oyun vardı. Evvelki sene mi?
Tabii canım.
Aram ne hızlı geçiyor zamanlar. Evet. Geçen sene değil tabii. Kış geçimi neyse.
Ondan sonra mesela o yüzden çok benziyor dedim. Şey hikaye de o zaten. Bunu ben de yaparım. Yani bir sanat galerisi evet. de çalışıyor.
Şimdi aklıma oradan geldi. Ben geçen
resmen
sene...
Resmen çarpmış ya Boğaziçi. Resmen çarpmış arkadaş.
Evet olabilir. Hatta konuşmacılar da Boğaziçi mezunuydu. Onlar da hani bunu sen de yapabilir misin şeklinde bir konuşma yapıyor.
Bunu güzel, ben de güzel. Yaparım.
Evet çünkü bunu... Bunu 5 yaşında bir çocuk neden yapamaz diye bir kitap var. Sanat kitabı. Neden yani gerçekten neden yapamaz onu anlatıyor yani bütün şeyleri. Hani çünkü genelde çağdaş sanat dediğin şey aslında basit.
5 yaşında çocuğun yaptığı
yapabileceği şeyler. Evet. Yapabileceği şeyler demeyeyim de göze baktığında basit gözüken şeyler ya, yani. Ya
bizim memlekette herifin bir tanesi çıkardı Picasso'nun yaptı. Aa bunu ben de çizerim derse o bakış açısıyla alakalı olur. Ama işte şey neydi? Bu Andy Warhol'un yanındaki adam Fransız. En son bir tablosu rekor kırıp satıldı.
Baktım bilemiyorum.
Neydi ya adamın
nasıl adı? Bir şeydi?
Şey bir kıvırcık saçlı uyuşturucu bağımlısı.
Basket diyeceğim.
Afro-Amerikalı.
Basket.
Ha evet evet.
Basket değil evet, mi? Evet evet. Eysen ölen.
Evet evet aynen.
Ha tamam.
Ondan sonra mesela işte onun şeyleri vardı.
Onunkilerde onu ben de yaparım şeklinde bak.
Bunu var ya ben...
Adam zaten hep hay yani. Söylüyor.
Şimdi mesela onu koymuşlar işte şey yapmışlar yanında da işte basketin resimleri. Bir de çocukların yaptığı resimler. Sen seçiyorsun hangisini o yaptı hangisini o yaptı falan. Şimdi mesela bu anlamayan birine anlatılabilecek bir şey değil. Kabul edilebilecek bir şey de değil.
Şimdi şöyle bir şey var.
Ben mesela, anlamıyorum ve ben anlayabileceğimi
sanmıyorum. Ben yıllar önce bir ders alıyordum. Yani dersin başlığını bile unuttum da. Hani böyle nasıl diyeyim? Çocuklara anlatılan yani çocuk kitaplarında kullanılan imajlar ama Hı-hı. çok fazla soyut imajlar kullanılmış yani hani şeyler kullanılmamış. Mesela Picasso gibi ya da Miro gibi falan görüntüler kullanılmış. Hiç böyle hani gerçekten böyle bizim okuduğumuz cin, Topaliler gibi Ali böyle kıyafetini giymiş, ışık ılık kusuyor falan. Işık ışıkçı falan değildi yani görüntüler. Işıklı, o zaman ışık, şey ışık. Demiştim ben hani belki dedim bir çocuk için bu zor bir yani bu zor bir görüntü değil mi dedim. Yani zaten dediler çocuklar genelde elleri kalem ve kağıt aldığında bir şeyler çiz dediğinde renkler ve biçimler kullanıyorlar. Çok fazla birebir imaj kullanmıyorlar. İmaj taklit etmeye çalışmıyorlar çünkü beyinleri o seviyede değiller. Hani bir çocuk çizdim ben buraya hop hop deyip böyle hani o şey ne denir? Çöp adam çiziyorlar ya mesela. O çöp adam aslında daha iyi anlaşılır bir görüntüymüş değil bir mi? Çocuk için. Evet. Ve onu duyduktan sonra aslında hani aslında insanın en basit zekası bu noktada çalışıyor.
Evet.
Hani bu ana renkler, ana biçimler üzerinden aslında çalıştırıyoruz kafamızı. Doğal olarak sembolik olarak anlattığında yetiyor. Basket de aslında öyle bir şeyler yapmış yani. Sembolik olarak anlatmış birçoğu. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak.
Peki şeyi konuşalım. Bu ya ben mesela şunu anlamıyorum. Bazen şey gibi geliyor. Sanat eleştirmenliği yapılan şeyi savunmak için. Hayır aslında kıçından uydurmamış da kendi yap yani iç dünyasını yazmış falan demek için yapılıyormuş gibi geliyor bana.
Benim mesela yaptığım işi öyle mi görüyoruz?
Hayır.
Sanat.
Senin için söylemiyorum. Bazı şeyleri savunmak için yapılıyormuş gibi geliyor
Ama
bana.
ben de çoğunu savunuyorum şimdi. Çünkü sanatçı bir noktada çok iyi tanıyorsun. Az buçuk aklından geçeni biliyorsun. Nasıl denilmesi gerektiğini biliyorsun. Yani savunma demeyeyim de.
Ben
Ya avukatlığını
savunmaktan bahsediyorum.
yapıyorsun.
Avukatlığın yani şeyden bahsetmiyorum. Şimdi örneği çok böyle kabadan vereceğim anlaşılsın diye. Picasso'nun resmine bakıp bu çok kötü. Hayır o öyle değilden bahsetmiyorum
Anladım. Çünkü ben çoğunu öyle yapabiliyorum yani.
ha, ondan bahsetmiyorum. Bilinmeyen bir sadece bir halta benzemiyor. Orada yaratıcının kendi iç dünyasındaki gücünü görüyoruz
İşte
falan.
bazı
Yani görmüyoruz
şöyle bir
abi öyle bir
olay
şey.
var. Şöyle bir olay var. Tabii günümüzde sonuçta sürekli bir üretim olacağı için sürekli olarak bir değişim, malzemede değişim, kullanılan görüntü yani nedeni üslupta değişimler de olacak ve hep her zaman yeni bir şoka hazır olmamız gerekiyor bu noktada. Ancak şöyle bir problem de var.
Çok hazır olmaya
Şoka
çalışıyorum.
hazır ol sen. Ancak şöyle bir olay da var bu durumda. Sanatçının çalıştığı işte küratör galeri veya da onun danışmanlığını yapan insanların ya da kendisinin inanılmaz bir altyapı oluşturması gerekiyor. Ben o yüzden her zaman diyorum kavramları ne acaba? Neyle çalışmış, ne yapmış falan filan gibi. Çünkü sanatçı eğer sadece güzel resim yaptığı için çıkıyorsa karşımıza bir noktadan sonra zanaat bu yani niye bunu severim ki demeye başlayan bir kitle oluşuyor. Ki
Evet.
ben de o kitleden bir tanesiyim. Ama tabii dediğim gibi her kişiyi dönemi içerisinde incelemek gerekiyor.
Evet.
Yani şimdi nasıl diyeyim yani orta çağda yapılmış olan bir cami, Anadolu'da yapılmış olan bir cami. Aa çok güzel. O çok güzel tabii ki de inanılmaz bir işçilik var. Ama hani oturup da o işçiliği gelip de günümüzdeki herhangi bir mimariyle kıyasladığında da yani olmaz. Anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Yani elma ile armutu kıyaslıyorsun bir noktada aynı malzeme bile olsa. Ama işte sanatçının
Onun
şu anda
süreci
iyi
dönemi
bir fikir, yani iyi bir düşüncenin arkasında olması gerekiyor. Ya da çok başarılı bir malzemenin arkasında olması
ama bu
gerekiyor.
söylediğin şey yani sanata da bakarken, tarihe de bakarken, her şeye bakarken öyle olması. Yani kendi dönemi ve süreci içinde değerlendirmek lazım. En basit Poetika. Yani tiyatrocuların başucu kitabı.
Bozuk Türkçesi diyorsun. Yani
Hayır
çevrildiği
hayır
zaman
onu da
her şey.
demeyeceğim. Poetika şiir incelemesi. Aslında şiir kitabı yani. Şiir nasıl okunur, yazılır falan. Şimdi ama Poetika günü için o kadar ilerici bir adım ki aslında. Yani koskoca bir sanatı el kitabı.
Yani mesela geçenlerde bu Nilyer Tercih sergisinden açıldı ya
O
konu.
yüzden de pardon şey bitti. O yüzden de dediğin gibi Anadolu'daki bir cami bu da götüme benziyor.
Ya da bugünkü yapılan şey ya ben hiç beğenmedim. Tamam bazı dönemleri beğenirsin de yapılmasının şeyine bakacaksın yani.
Sebebine
Sebebine
bakacaksın.
bakacaksın. Sürekli oyma kalkma görmek çok büyük bir heyecan değil yani.
Bence de.
Hele ki şu dönemde aslında oyma kalkma varsa biraz daha problem. Demek ki sen aynı noktada takılmışsın bir türlü onu
Eğer
çözümleyemiyorsun.
oyma kakmayı bir şey eklemişsen, bir imza koymuşsan o başka
O
bir şey.
başka bir şey canım. Yani neoklasizm diye bir akıp Türkiye'de yani
A
Türkiye
ayrıca
topraklarında, Anadolu
ayrıca
topraklarında olmuş.
ayrıca ben mesela yani klasik şeylerin çok kolay öleceğini düşünen biri değilim. Yani
Tabii.
klasik işleyen bir şeydir aynı zamanda. Sen mesela
Klasikle rüküşlük arasında bir fark var.
evet
Klasiği
mesela
böyle bir taklit etmemek gerekiyor.
geçen gün çok komik bir örnek şey yataklara bakıyordum. Lüks yatak falan filan.
Lüks yatak.
Almak için değil.
Lüks
Şeyden
yatak.
bir yerde gördüm. 175 bin euro falan yazıyordu çünkü. Baktım Savoir diye bir Savoy Otel var Londra'da. Onun ürettiği yataklar. Marilyn Monroe, Winston Churchill'e falan yatak üretmişler. Ve gerçekten 175 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin eurolar falan. Ondan sonra baktım mesela şey bekliyorsun
İnsan yatmaya kıyamaz
böyle bir
yatakta.
fark bekliyorsun falan. Yok klasik. Ama o kadar hoş duruyor ki. Yani gerçekten alıp bir yere koysan sanat eseri. Meşhur Dada'nın klozeti gibi yani. Dada akımının klozeti gibi
Evet.
koy bir yere şahane. Şimdi klasik bence öyle işleyen bir yer. Mesela aynı şey Dolmabahçe Sarayı. Kim Dolmabahçe Sarayı'na bakıp bu da bok gibi der?
Edemez tabii ki de. Yani ama Dolmabahçe'deki klasik öğeler batılı anlamdaki klasik öğelerdir.
Tamam fark etmez. Ben şeyden
Ha,
bahsediyorum.
evet.
Günün ötesine taşınmaktan
Evet evet
bahsediyorum.
evet yani ama şey değildir yani o hani birinci ikinci ulusal mimarisinde görebileceğimiz Osmanlı'nın yaratmış olduğu klasiğin tekrardan ele hani ele alınışı değil de bildiğin batılı tamamen tepeden inme bir klasikten bahsettiğimiz için
bilmiyorum. Mesela ben Anıtkabir'i düşünürüm hep, şimdi son zamanda da gündemde
evet, ya çok. O ulusal mimari olarak geçiyor.
Heh, aynen.
Tamamen lineer, basit çizgiler içerisinde modern mimari.
Anıtkabir'in yarışması, o tasarım hı-hı yarışması için yapılan şeyleri mesela açın bakın, gerçekten çok enteresan şeyler var orada. Atıyorum işte Orta Asya'dan esinlenilmiş çizgileri olan projeler var bilmem ne. Onlar için de bakıyorsun, hakikaten bugün yapılsa gene Anıtkabir'i seçersin.
Evet. Ama bir de bir yandan
diyorum.
Evet, ama bir yandan tabii bizim artık gözümüz ona alıştığı için onu seviyoruz. O görüntüyü seviyoruz. Öbürlerine
baksan anlarsın demek istediğimi.
Hayır, ben öbürlerini de biliyorum da hani bazı şeyler hani belki de öylesini görsek, mesela çok fazla Orta Asya tipini sağlayan var, görüntüler de var. Hani onun dominant
Anıtkabir'in sadeliği mesela.
Evet yani.
Ya mesela şeyi anlattılar. Bence güzel, o çok enteresan bir şey. Aslanlı Yol var ya mesela. Hı hı. Aslanlı Yol bir matem göstergesi olduğu için, bir kabir yolu olduğu için Arnavut kaldırımı döşemişler.
Yere bakarak git diye.
Yere evet bakarak git diye mesela. Şimdi bu hani bilmeyenler için çok enteresan bir bilgi. Çünkü aklına gelmez, anladın mı? Şimdi hı hı yürürken şey dersin. Ulan şuraya.
Mesela camilerde, Osmanlı camilerinde padişah birçok yere atla girdiği için cami girişinde böyle zincirlerle şey var. Perdeler olur ya böyle hani üçgen şeklinde hani kalır tepesi. Aynı şekilde zincirlerle öyle üçgenlik yapıyorlar, tamam mı? O zaman çok merak etmiştim. Sormuştum bunu niye böyle diye. Çünkü kocaman bir zincir var. Çok gereksiz duruyor kapı girişinde. Demişler ki padişah çünkü her yerde hani atıyla gidiyor ya da başı dik giriyor. Ama camiye girdiğinde kafasını eğmek zorunda. Çünkü Allah'ın yeri, hani şeyin dediğini, Tanrı'nın olduğu yere geliyor. O yüzden kafasını eğmek zorunda. Eğmek zorunda kalsın diye konulmuş.
Tabii, enteresan şeyler. Yani o hani mimarinin şeyi de çok
fonksiyonel olmuşlar.
Fonksiyonel olmuşlar. Bir de mimarinin şeyi de çok enteresan. Böyle ufak yani detaylara verdiği önem de çok enteresan.
Evet.
İşte yani diyorum.
Mesela Bauhaus mimarlığında falan da vardır. O basitti, çizgiseldir her şey ama çok küçük detaylarda inanılmaz fonksiyona sahip olursunuz. O yüzden less is more, yani az çoktur gibi bir felsefe çıkartıyorlar ortaya. Ben aslında programa ilk başladığım günden beri bir Bauhaus anlatırım diyordum ama bir gün anlatacağım. Anladım. Bugün olmaz, yarın olmaz, hayır, öbür gün olur, zaten, bir ara anlatırım.
Zaten ben size söyleyeyim, dijital sanat, Bauhaus, bir de bir şey daha. Bu konuları ayrıca program yapıp konuşmak lazım geldiğine evet çok eminim artık yani.
Evet. Ya da en azından onlara gönderme yapabileceğimiz programlar da yapabiliriz.
Bu arada artık teknik sorunlarımızı da açtık. Araya müzik bile atıyoruz.
Evet. Çok çok havalı bir programımız var. Müzikle. Çok havalı. Of.
Tabii. Başında falan da böyle.
Aa. Zaten.
Keşke işte masamız olsa da böyle şak şak falan yapsam. Gülme efekti, şak şaklar bilmem ne.
O da olur ya. O da olur. Uğur Barancığım. Bekle şu azıcık.
En azından müzik atmayı başardık ama.
Yani niye şey olmasın ki
şu var anda? Var mı arzu ettiğin bir parça, var mı istek parça?
Tabii var. Düşünüyorum.
Düşün.
Don't Speak bence güzel.
Don't Speak, No Doubt'tan.
Evet, No Doubt'tan. İyi o zaman. Biraz dinleyelim. Hadi bakalım. Could be the end.
Peki o zaman geri gelelim şimdi. Evet.
Ha, ben geldim. Bitti mi?
Tabii ki.
Bu kadar hızlı mı? Neyse en son
kurgu da atarız. Montajda top.
En son Bauhaus aslında resmini falan da etkiliyor. O yüzden grafik sanatını etkiliyor. Biraz onlardan falan bahsederiz. Böyle güzel güzel konuşuruz. Bir şey diyecektim ben.
Hı-hı.
Ne diyecektim? Şeyde ne diyecektim ya? Ne diyecektim?
Şu sergilerden bahsedelim zaten son.
Ha evet. Aha aslında mesela sessizlikte diyalog şeyi var. Sergisi değil de. Evet yani. Hani.
Bizim arkadaş gitmiş.
Hı-hı.
Ondan sonra o anlattı. Çok enteresan bir deneyim diyor.
Evet. Benim bir arkadaşım Polonya'dakine gitmişti. Ben buradakine gittim. Hani Polonya'da Türkiye'de olduğundan daha önce olmuş. O çok güzel çok güzel demiş. Ben de iyi gideyim dedim. Çok güzel.
Çok güzelmiş. Ama giden arkadaşım Serra değil. Başka bir arkadaş. Ben Serra'nın gittiği için duyuyorum.
Karanlıkta diyalog da çok güzeldi çünkü. Pardon sessizlik. Benim arkadaşım Polonya'da karanlıkla diyaloğa gitti. Ben de karanlıktakine gittim. Ve sessizliğe gittim. Evet, benim babam bir kulağı duymuyor zaten. Biz az buçuk ne olduğunu biraz sağırlım yani.
Annem de öyle.
Öyle mi? Aa niye?
Trafik kazası.
Aa bizimkisi şekerden. Çok şeker olunca bir kullan.
Normal. Dolaşım bozukluğu.
Aynen. Neyse şey ne denir? Güzeldi. Ben beğendim. Aslında böyle şeylere ihtiyaç var. Yani hem kendi birisini yerine koyuyorsun.
Empati yapmak.
Evet.
O karanlıkta diyalog da mesela bir arkadaşım gittiydi. Onu da mesela anlattığında şeydi yani. Çok acayip bir deneyim.
Evet. Bir de bilmiyorum da bana karanlık daha ürkütücü gelmişti. Görmediğin için çünkü güvenemiyorsun. Hani duymadığın şeye yine güveniyorsun. Gözlerim var en nihayetinde renkli, biçimli bir şeyler
görüyor. İşte mesela bu insan yapısının çok acayip bir olgusu. Yani sen mesela hani doğuştan kör olanlar var, sonradan kör Hı-hı. olanlar var. Hani
Allah korusun.
Sen onu algılamak noktasında sıkıntı yaşıyorsun. Hı-hı. İster istemez. Ama böyle şeylerde empati kuruyorsun. Ve mesela orada işte sonunda sohbet ediyorlarmış falan. Hı-hı. Hani şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun falan diye sorular soruyorlarmış. Hı-hı. Ondan sonra adam anlatmış işte. İşte kıyafetlerimin üstünde kabartmalar var. Ben oradan anlıyorum mesela. Şimdi çok acayip bir şey. Şunu düşünüyor insan. Renk uyumunu nasıl tutturuyorsun?
Doğru.
Çok basit yani. Renk uyumunu nasıl tutturuyorsun?
Belki aslında tutturmuyorlardır.
Hayır tutturuyormuş işte.
Aa.
Üstünde mesela her kıyafetin kabartma varmış. Ben dokunduğumda bunun ne olduğunu, rengini anlıyorum demiş herif.
Ne değişik.
Mesela enteresan. Geçen gün bir tane video vardı. Ufacık çocuk 5 yaşında, 3 yaşında mı ne? 3 mü 5 herhalde. Körmüş çocuk. Değnek kullanmayı öğreniyor falan. Hayatı boyunca kullanacak. Gibi. Neyse.
İşte.
O yüzzen sessizlikte diyalog.
Evet güzel. Gidin böyle şeylere gidip evet görmek gerekiyor. Çünkü kendinizi ne olursa olsun birisinin yerine koyamıyorsunuz. Anlayamıyorsunuz da ama hissederek anlaşılabilir. Ki düşündüğünde aslında yolun sonunda sende olmadığını biliyorsun yine onun. Onun gönlünü rahatlığıyla geziyorsun her yere.
Peki senin için bir gurur kaynağı olan sayın hocanın.
Hangi hocamın ya?
Hocanın değil miydi ya şey?
Ha Ali Alışır.
Evet.
Sen sayın hocam. Ali Alışır'ın Kozmos sergisi var. Ben görmedim.
Hı.
Bozdu Art Project'te. Bozdu Art Project aslında birkaç sene önce 2013 yılında galiba açıldı ilk ya da 2014 yılında mı açıldı? Başka galiba Nişantaşı'nda değildi o zamanlar. Sonradan şimdi yeni binaya geçtiler.
Hı.
Yazbaşı diye hatırlıyorum.
Nerede?
Nişantaşı'nda Monjeri'nin binasında.
Monjeri neresi?
Monjeri bina Monjeri şeyin adı. Mimarın adı.
Ha.
Şey birinci ulusal böyle tam Cumhuriyet döneminde batılılaşma yani Cumhuriyet dönemindeki modern mimari eserleri yapan
tamam.
Neden bu Osmanlı Bankası'nı Ankara'daki yapan ondan tamam. Sonra burada da bir sürü
Teşvik Caddesi üstünde değil mi bu?
Evet. Ondan sonra yani ben de görme şansım yok olmadı yani daha.
Görme şansım
maalesef
yok. Sokmuyorlar çünkü beni kara listede.
Yok hayır o yüzden değil yani sonuçta ben de işten geç çıkıyorum.
Evet.
Öyle her yere çatır çutur gidemiyorum yani.
Hı hı.
Hepsini bir yerde toplayın arkadaşlar. Böyle olmuyor. Bütün galeriler yan yana olsun.
Zor oluyor her şey.
Evet. Pazartesi de kapalı oluyor hepsi.
Ha.
Doğal olarak. Temiz, İstanbul temiz. Piyasası biraz daha temiz. Pazartesi tatil yapıyor şeyi galerileri. Ankara'da olsa ne çalıştırırlar ne çalıştırırlar. Ama pazartesi normal, çalıştırırlar.
Normal pazar müzeler de öyle ya. Pazartesi günü kapalı olur.
Ama pazartesi tatili çok önemli bir şey. İki gün tatil veriyor yani sana.
İyi bir şey.
Evet. Mesela Ankara'da bir günlük tatiller yapıyorsun. Galeri çalışanıysan yandın. Ya pazar günü çılgın. Ne yaptığını şaşırıyorsun. Böyle kendini oradan oraya atıyorsun.
Bak sen mesela Ankara'da okudun. Uzun yıllar Ankara'da kaldın. Ben İzmir'de okudum, İzmirliyiz zaten. Bir evet. de şimdi İstanbul'dayız. Bence bir programda da şeyi konuşalım. Bu şehirlerin bakış açısı
sanata. İyi konuşalım. Ben genelde bunu çok...
Şimdi konuşalım.
Ben genelde çok bunu aslında konuşan bir insanım ama tabii belki denk gelmemiş olabiliriz.
Hayır hayır. Bunun için bir program yapalım
diyorsun. Yapalım.
Ya çünkü mesela kültürel farklılıklar çok... Çok basit bir örnek vereyim mesela. Sosyal hayattan, normal gündelik yaşamdan örnek vereyim. Şeyde Ankara'dayız böyle. Ankara Festivali için gitmiştik. Hı hı. Oyun oynayacağız. Ondan sonra akşam dışarı çıktık. Bizi bir yere götürdüler Kızılay'da. Ondan sonra şey böyle apartmanın 3. katı mıydı? 4. katı mıydı? Ulan dedik İzmir'de böyle bir yer açsan kimse uğramaz.
Yalnız Kızılay'da leş bir yer yani. Sen niye gittin oralara o zamanlar? Ne yaptın? Kimse nereye gitti? Kıtır'a gideceksin. Ne bileyim hayır, Sakal'a gideceksin öyle, sekansta o zamanlar.
Öyle değil canım. Festivalin şeyle gittik. Öyle kafana
sizi göre biraz şey yapmışlar ya böyle şey yerlere götürmüşler yani.
Kızılay festival... Yüksel Caddesi falan kötü mü?
Bunlar festivalci deyip de demek ki sizi fakir fakir yerlere götürmüşler. Yo, oldu olacak Sakarya'ya götür balık ekmek yedirselerdi size. Yapıyorlar. Yaptırırlar yapılır yani Sakarya'da balık ekmek yenir çünkü Ankara'da.
Yapmadık mı sanıyorum?
Yapmadık mı? Yaptınız mı? Allah'ım ya. Hiç yani Ankara'da tamam Ankara'da Kızılay'ın üstü güzel.
Neyse,
yani
çok severim de. Neyse şeyi söyleyecektim yani mesela... O hani gündelik hayatta bu kadar fark ediyor en basiti. Hani üçüncü kattaki kafe, birinci kattaki kafe, zemin kattaki kafe. Şimdi bu aynı evet, şekilde
apartmanlar, şey... apartmanlar kafelerde o tuhaf bir yer.
Ha, mesela yani bu bir farklılık. Ki aynı ülke. Yani i̇şte. Baktığın zaman buradan Fransa'ya
gitmiş. Bu neden oluyor biliyor musun? Hı. Ankara'da deniz yok.
Ne fark
eder? Bozkır insanı böyle düşünüyor. Değişik azıcık.
Ayol bozkır insanı bir kere deniz kıyısında olsan zaten belli bir hat üstünde olursun. Yani Ankara'dakinin daha yayılmış.
Hayır, genelde Ankara, sonra. Ankara'da ne zaman bir şeyden bahsetsen deniz olmadığı için diye bir açıklama olduğu için ben de bu açıklamayı yedim. Deniz olmadığı için hep böyle oluyor.
Neyse işte o yüzden hani bu şeyin şehirlerin sanatı kültüre bakış açısını da şey yapmak lazım evet. ki Ankara mesela sağlam bir sanat şehri.
Aslında aslında evet Ankara üzerinden sadece bir tartışma yani bir konu program bile yapılabilir.
Ben nedeni... mesela işte operayı gördüm de evet. dibim düştü ya. Öyle sahne
mi olur diyecektim. Diye. Yani Ankara'da aslında bir dönem çok yüksek yani sanatla ilgilenen bir kesim varken şu an pek sanatla ilgilenen bir kesim yok.
Çünkü her şey İstanbul'a kaydı. Bu kadar basit.
Hem öyle hem de artık orada yaşayan kitlenin de değişimini görüyoruz. O yüzden yani. İzmir'de hiçbir zaman sanatla ilgilenen bir kitle olmamış. Çünkü İzmirliler rahat. Rahat yani. Havalı havalı yaşıyorlar. Sanata verecek bir değer bulamamışlar. Yani başka anlamda sanata değer veriyor. Sanat ve kültür denildiği zaman akıllarına başka şeyler geliyor İzmir'in.
Bir de zaten şey var İzmir'de. Açılan bütün tiyatrolar batmış.
Evet. Mesela İzmir... Ya yani neyse bu konuyu başka zaman konuşalım. Ben şu anda konuşmak istemiyorum. Küseceğim.
Peki.
Diyerek. Şeyde diğer bir yanda Ali Arıç'ın şeyinden bahsettik. Sergisinden bahsettik. Dur esas İzmir'den bahsederken Kıvılcım Güngör'ün sergisi var. Gelişi Güzel. Kıvılcım Güngör yani ben geçen sene şeydeyken İzmir'deyken o da İzmir'de yaşıyordu. 9 Eylül'de öğrenciydi. Fotoğraf okuyor. Hı. Ya da resim mi okuyor? Neyse o ikisinden bir tanesini okuyor. Çok gelecek vadeden sanatçılardan bir tanesi olarak gösteriliyordu hep. O yüzden.
Peki vaat etti mi? Vaat ettiği geleceğe
ulaştı mı? Bence çalışma çok güzel. Yani benim baktığım kadarlarını söylüyorum. Geçen sene falan özellikle bakın.
Soho alır mı mesela?
O Soho'ya gidip de verirse herhalde alırlar bilmiyorum. Onu Soho'ya sor. Yani genelde böyle kentle ilgili fotoğraflar çekiyor ama her zaman bir ironi de var içinde. Diğer bir yandan böyle hani tuhaflıklar da var ama bir şekilde bir noktada güzel gösteriyor gibi geliyor bana çalışmalarını. Ama tabii benim bakış açım bu şu anda. O yüzden yani İstanbul'daysanız gidip görün Kıvılcım Güngör'ün sergisini. Ve bu kadar. Bu kadar bu hafta.
Peki. Son olarak bu hafta neler yapmak istersin? Önereceğin bir şeyler var mı?
Bu hafta dünyaya bir daha gelsem neler yapmak isterim?
Evet.
Bu hafta Nilyarter'e gidin. Ben Nilyarter'e bir daha şey yapacağım. Ne denir? Özellikle feminizm, kadın cinsiyeti üzerine çalışmaları çok fazladır Nilyarter'in.
Bak bu da mesela iyi bir konu.
Bu zaten her zaman iyi bir konudur.
bu
hep iyi bir konudur
bu yani. Bu satar zaten.
Evet. Ondan sonra öyle şu anda bir şey aklıma gelmedi açıkçası ama gidip görülebilecek bir şeyler var mıdır? Instagram'da değil de Twitter'ımda yazabilirim. Arada giriyorum bu aralar. Daha sık giriyorum Twitter'ıma.
Hı hı.
Öyle.
O zaman sen Instagram hesabını, Twitter hesabını bir Bize tabii. Söyle.
Benim Instagram hesabım Rologo. Twitter hesabım da Serra Cimsi. Rologo zaten Instagram'a eğer Serra Rodo yazarsanız çıkıyorum yani. Senin neydi?
Benim Instagram hesabım Uğur BRNN. BRNN evet 2 N ile. Ondan sonra Twitter hesabımda söylüyorum hemen. UGRBRN.
Evet.
Twitter hesabım. Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. İstediğiniz her konuda bize yazabilirsiniz. Barış Manço gibi oldu bu.
Ay, yani şey merak ettiğiniz bir konu varsa bizim özellikle tartışmak istediğiniz yani tartışsanız güzel
tartışmamızı
olur.
Istediğiniz
ya da bilgi verirseniz güzel olur gibi konular varsa lütfen bizimle paylaşın.
Ya atın çünkü siz mesajı atın. Gerçekten okuyacağız ya programı.
Biz okuyoruz genelde ya.
Evet,
okuyoruz
yani
genelde.
Biz okuyoruz attığınız mesajları genel olarak.
Şeye geri de dönüş yapıyoruz.
Evet.
Twitter'da tabii herkese tek tek yazı yazamıyorum ama aslında dedikleri zaman yani bir şey eleştirdiklerinde onu da göz önünde bulunduruyorum yani.
Bu arada şey
daha az geyik yaptık mesela.
Evet.
Mesela.
Web sitesi üstünden de yazdığınız comment'leri
oraya
yazdığınız yorumları da okuyoruz. Evet.
Zaten ben görmesem Uğur görüyor. Bir şekilde görüyoruz ya da Uğur görmesem.
Ki zaten girip bakarsanız bir iki tane yazılıyor altına. Genel olarak Twitter'dan. Hayır.
Ha.
Genel Twitter'dan yazıyorlar daha çok. Orası daha kolay geliyor herhalde.
Evet. Bir de notification geliyor. Daha rahat oluyor bence yani.
Evet evet. Bence
İyi
de.
Yani.
Ondan sonra oralardan yazarsanız sorularınızı, işte görüşlerinizi, fikirlerinizi, konuşmamızı istediğiniz, konuşmamamızı istediğiniz
aynen,
şeyleri
aynen.
yazarsanız hani program nasıl daha iyi olur. Hatta istek şarkılarınızı müzik kayınca coştu.
Onu mümkünse peçete yazıp da verin daha etkili olabilir.
Ondan sonra bu konularla ilgili görüşlerinizi bize her türlü yazabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar.
Haftaya görüşürüz.
Haftaya görüşürüz. Haftaya bir başka konuyla. Ama
ya aynı, da daha güncel konularla daha, yani olup biten güncel konularla.
Daha güncel konularla. Ama hep beraber Serra Rodoplu ve Uğur Baran'la beraber burada olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Haftaya kadar görüşürüz.
Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye.
Bye bye.